Aydın 46, Şeffaf, Stephen King, sayfa 374. Gardner gemiden çıkar çıkmaz kafasını koruyan o perdeyi yine çekivermişti. Ama şimdi o engelin ne kadarının kaldığını bilmiyordu. Mutfakta ağır ağır ilerleyerek masanın başına geçti. 45'lik karnıyı da kasığına batıyordu. Ama ayrıca sanki kafasını da eziyor, olanca ağırlığıyla o koruma engelinden geri kalanlara dayanıyordu. Gardner hapları işaret etti. Bunlar benim için mi? Anderson sakin sakin, birlikte birer bira içeriz diye düşündüm dedi. Arkadaşların yaptıkları gibi olur mu? Biz konuşurken sen de teker teker o hapları alırsın. En merhametli yolun bu olduğuna karar verdim. En merhametli. Gardner ilk kez hafif bir öfke duymaya başlıyordu. Şarkıda bir daha kanmam deniyordu ama anlaşılan insan eski alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemiyordu. Kendisi de pek çok kez kanmıştı. İçinden ama belki de sen bir istisnasın Jim, sevgili Jim diye geçirdi. Bana haplar düşüyor. Peter de sundurmadaki o acayip akvaryuma benzer şey düşmüş. Eskiden Peter eve ölü bir kuş getirdiği zaman oturup ağlardın. Merhamet fikrin o günlerden beri çok değişmiş. O günleri hatırlıyor musun? Burada birlikte yaşardık. Ablan geldiği zaman ikimiz birden ona gereken cevabı verirdik. Bunu yapmak için onu o duş yerine sokmamıza gerek kalmazdı. Tekmeyi atardık ona. Gardner ciddi bir tavırla Bobby'ye baktı. Hatırlıyor musun Bobby? O günlerde hem birbirimize aşıktık hem de dosttuk. Belki unutmuşsundur diye düşündüm. Ben senin için ölmeye hazırdım kızım. Ve sensiz de ölürdüm. Hatırlıyor musun? Bizi hatırlıyor musun? Bobby başını eğerek ellerine baktı. O acayip gözleri yaşarmış mıydı? Ama belki de Gardner çok istediği için öyle sanıyordu. Sundurmaya ne zaman girdin? Dün gece. Neye dokundun? Gardner düşünceli düşünceli, eskiden sana dokunurdum dedi, sen de bana ve ikimiz de buna aldırmazdık, hatırlıyor musun? Anderson tiz bir sesle bağırdı. Niye dokundun? Başını kaldırdığı zaman Gardner eski Bobby'yi değil öfkeli bir canavarı gördü. Hiçbir şeye dokunmadım dedi, hiçbir şeye. Yüzündeki aşağılayıcı ifade inkarlarından çok daha etkiliydi anlaşılan. Çünkü Anderson arkasına yaslanarak birasından birkaç yudum aldı. Önemli değil, orada bir şey yapamazdın zaten. Bunu Peter'a nasıl yapabildin? İşte durmadan bunu düşünüyorum. O ihtiyarı tanımıyordum. Anne olmayacak bir anda geldi ama Peter'ı tanıyordum. O da senin için seve seve ölürdü. Bunu hayvana nasıl yapabildin Tanrı aşkına? Anderson, sen burada yokken o benim yaşamamı sağladı diye cevap verdi. Sesinde kendini savunmaya çalışıyormuş gibi hafif bir endişe vardı. Hiç uyumadan gece gündüz çalıştığım sırada, buraya geldiğin zaman kurtaracak birini bulduysan bu Peter sayesinde oldu. Seni aşağılık vampir. Bobby ona baktı, sonra da gözlerini kaçırdı. Ah Tanrım, sen böyle bir şey yaptın ve ben de sana uydum. Bunun beni nasıl yaraladığını biliyor musun? Ben de sana uydum, sana olanları görüyordum. Bir dereceye kadar diğerlerinin başlarına gelenleri de. Ama yine de sana uydum, çünkü çıldırmıştım. Ama sen bunun farkındaydın zaten, öyle değil mi? Beni kullandın, Peter'ı da kullandığın gibi. Ama ben o yaşlı köpek kadar bile akıllı değildim sanırım. Çünkü beni sundurmaya kapatarak kafama o pis kabloları sokmana bile gerek kalmadı. Beni biraz teşvik etmek yeterli oldu. Elime bir kürek tutuşturdum ve haydi Jim dedin, şu bebeği kazıp çıkaralım ve polisi engelleyelim. Ama asıl polis sendin ve ben sana uydum. Anderson, bir anı iç dedi, yüzünde yine buz gibi bir ifade vardı. Ya içmezsem? O zaman bu radyoyu açacağım, böylece bir delik açılacak, sen de bir yere gideceksin. Gardner sordu, Altair 4'e mi? Kayıtsızca konuşmuştu, kafasına hakimdi. O engeli yerinde tutmaya çalışıyordu. Bobby hafifçe kaşlarını çattı. Gardner onun kafasını incelemeye çalıştığını hissetti. Neler bildiğini anlamaya çalışıyordu, ne kadar bilgisi vardı, bunları nasıl öğrenmişti? Gardner kendi kendine onu oyala dedi, öfkelendir, aklını karıştır ama nasıl? Anderson, etrafta sinsice bir haydi dolaştın değil mi diye söylendi. Bunu ancak bana ne kadar çok yalan söylediğini anladıktan sonra yaptım. Ve Gardner birdenbire her şeyi kavradı. Bunu sundurmada anlamış ama bilincine varmamıştı. O yalanların çoğunu sen kendi kendine söyledin Jim. Ya öyle mi? Ya o ölen çocuk ya kör olanı? Bunu nereden öğ? Sundurma. İyice zekileşmek için oraya gidiyorsun değil mi? Bobby hiç sesini çıkarmadı. Onları pil alsınlar diye gönderdim. Birini öldürdün, diğerini kör ettin. Pil elde etmek için. Tanrım Bobby, bir insan nasıl bu kadar aptal olabilir? Biz senin hiçbir zaman olamayacağın kadar zekiyiz. Gardner öfkeyle zekadan söz eden kim diye bağırdı. Ben mantıktan söz ediyorum, akıldan. Elektrik hatları evinin hemen arkasından geçiyor. Niçin onlardan cereyan almadınız? Anderson o acayip biçimli ağzıyla güldü. Ah tabii, bu zekice. Ah affedersin, mantıklı bir fikir. Augusta santralindeki teknisyen ne kadar elektrik harcandığını fark ettiği an, Gardner her şeyi pille ya da akümülatörle çalıştırıyorsun dedi. Sana az bir güç gerekiyor. Evinde elektrikli testere kullanan bir adam bile çok daha fazla güç harcar. Bobby bir an şaşaladı. Sanki bir şeyi dinliyordu. Birini değil de daha çok içinden gelen bir sesi. Akümülatörler direkt cereyanla çalışır. Jim, alternatif cereyan hatları bizim bir işi... Gardner yumruklarını şakaklarına vurarak bağırdı. Sen hiç transformatör görmedin mi? Elektrikçiden 3 dolara alabilirsin. Sen şimdi bana ciddi ciddi bir traktörü bile uçurabildiğini, yazı makinenin telepatiyle çalışmasını sağladığını ama basit bir transformatör yapamayacağını söylemeye mi çalışıyorsun? Sen... Anderson birdenbire bu kimsenin aklına gelmedi diye bağırdı. Bir sessizlik oldu. Bobby kendi sesinden sersemlemiş gibiydi. Gardner demek bu kimsenin aklına gelmedi dedi. Tamam ve sen o yüzden sevgili Haven için her şeyi yapmaya hatta ölmeye hazır olan o iki çocuğu gönderdin. Biri öldü, diğeri de kör oldu, kahretsin. Sana kimin ya da neyin hakim olduğunu bilmiyorum Bobby ama içinde bir yerde eski senden bir parça olmalı. Bir yanın şu ana kadar yaratıcı hiçbir şey yapmadığınızı anlamalıydı. Tersine aptalca davranıyor ama birbirinize her şeyin ne kadar harika olduğunu söylüyordunuz. Deli olan bendim. Durumu anladıktan sonra bile kendi kendime her şeyin düzeleceğini söyleyip durdum. Hep o eski budalaca hikaye. İnsanları parçalayabilirsin. Güvende olmaları için bir yere gönderebilirsin ya da gömülmeleri için. Ama yine de dolu tabancayla oynayan bir bebek kadar akılsızsın. Artık sussan iyi olur Jim. Gardner usulca kimsenin aklına gelmedi demek diye yineledi. Tanrım Bobby, aynada kendinize bakmaya nasıl dayanıyorsunuz herhangi biriniz? Sana söylüyorum. Bir keresinde bilgili ahmak demiştin. Bu daha da kötü. Bu bir grup çocuğun olmayacak şeylerle dünyayı havaya uçurmaya hazırlanmalarını seyretmeye benziyor. Siz kötü bile değilsiniz, aptalsınız ama kötü sayılmazsınız. Jim! Ellerinde tornavidalarla dolaşan bir sürü ahmak. Gardner güldü. Bobby bir çığlık attı. Kes sesini! Gardner, tanrım dedi. Ben gerçekten ablanın öldüğüne inandım mı? İnandın mı? Anderson titremeye başladı. Gardner başıyla foton tabancasını işaret etti. Birayı içmezsem, hapları almazsam beni Altair 4'e yollayacaksın öyle mi? Orada David Brown'a dadılık edeceğim ve sonunda ikimiz de ya havasızlıktan boğulacağız ya da açlıktan veya kozmik ışıklar yüzünden öleceğiz. Anderson'ın şimdi soğuk ve kinci bir hali vardı. Bu tavrı Gardner'ı yaraladı. Ummadığı kadar derinden hem de. Ama Bobby hiç olmasa artık onun düşüncelerini okumaya çalışmıyordu. Öfkesi arasında bunu unutmuştu. Aslında Altair 4 diye bir yer yok. Kapıya vuran Tommy'ler de nasıl yoksa öyle. Bazı şeylerin adı olmaz. Onlar sadece vardır. Biri bir yerde onlara bir etiket yapıştırır. Başka yerde biri de ikinci bir ad takar. Bu adlar hiçbir zaman uygun değildir ama önemi de yok. New Hampshire'dan döndüğün zaman durmadan kapıya vuran Tommy'leri düşündün, onlardan söz ettin. Onun için burada Tommy'leriz biz. Başka yerlerde bize daha değişik adlar verdiler. Altair 4 de öyle. Orası sadece depo olarak kullanılan bir yer. Genellikle canlı olmayan şeylerin konduğu bir gezegen. Tavan araları soğuk ve karanlık değil midir?
Siz oradan mısınız? Yani sizinkiler.
Anderson ya da ona biraz benzeyen yaratık adeta şefkatle güldü. Biz insan değiliz Jim, bir ırk da değiliz, bir tür de. Kla'Atu ortaya çıkarak beni başkanınıza götürün demeyecek. Hayır, biz Altair 4'ten gelmedik.
Hala hafifçe gülümsüyordu, kendini toplamış gibiydi.
Galiba o arada hapları da unutmuştu şimdilik. Madem Altair 4'ü biliyorsun, o zaman öyle bir gemi olmasını garip karşılaman gerekir.
Gardner sadece baktı. Teleportasyon teknolojisine sahip olan, yani bir anda istediği yere gidebilenlerin...
Anderson plastik tabancayı oynattı. Gemiye binme zahmetine neden katlandığını düşünecek zamanın olmadı sanırım.
Gardner kaşlarını kaldırdı. Hayır, bunu düşünmemişti. Ama şimdi üniversitedeki arkadaşlarından birinin sözlerini anımsıyordu. Kaptan Kirk, Spock ve diğerleri neden atılganla uğraşıp duruyorlar? Galakside istedikleri yere ışınlansınlar, olsun bitsin.
Gardner, bu da yine o budalalıklarınızdan biri dedi. Hiç de değil, radyo gibi bu, dalga uzunlukları var. Ama bunun dışında radyoyu doğru dürüst anlayamıyoruz. Aynı şeyi bizimle ilgili pek çok konuda da söyleyebiliriz. Jim, biz yapıcıyız, her şeyi anlayanlardan değiliz. Her neyse, 90 bin kadar berrak dalga uzunluğunu ayırmayı başardık. Yani iki şeyi sağlayan doğrusal ortamı, yaşayan dokuların ve serbest maddenin yeniden birleşmesini engelleyen iki terimli paradoks ortadan kaldırılabiliyor böylece. Ve gerçekten de bir yere doğru gidiyorlar. Ama genellikle kimsenin gitmek istemediği yerlere.
Tıpkı Utica'ya bedava bir bilet kazanmaya benziyor sanırım.
Daha da kötü, Jüpiter'in yüzeyine benzeyen bir yer var. O yere bir kapı açtığında basınçlar arasındaki fark çok büyük olduğu için müthiş bir kasırga kopuyor. Şiddetli bir elektrik akımına dönüşüyor. Kapıyı büsbütün genişletiyor. Yer çekimi o kadar fazla ki dünyayı emerek çekmeye başlıyor.
Yeryüzüne de böyle bir şeyin eşiğine geldiniz mi?
Gardner'ın dudakları uyuştu. Böyle bir durumun yanında Çernobil felaketi önemsiz kalırdı. Kafasının içinde bir ses ve sen onlara uydun Jim diye bağırdı. Geminin kazılmasına yardım ettin. Hayır, ama bazı kişileri madde nakleden hatları fazla kurcalamaktan zorlukla vazgeçirdik.
Bobby gülümsedi.
Ne var ki gittiğimiz başka bir yerde böyle bir şey oldu.
Ne oldu?
Patlama olmadan açtıkları kapıyı kapatmayı başardılar. Ama yörünge değiştiği için çok kişi kavruldu.
Anderson'ın bu konuyu pek sıkıcı bulduğu anlaşılıyordu. Gardner, hepsi mi diye fısıldadı.
Bobby, hayır dedi. Kutuplardan birinde 9-10 bin insan kaldı sanırım.
Tanrım, ah tanrım Bobby.
Bazı kanallar ise kayalara açılıyor. Sadece kayalara, bir yerin içine. Çoğu uzayın derinliklerinde sona eriyor. Yıldız haritalarımızdan yararlanarak o yerleri saptamaya çalıştık. Ama bir tekinin yerini bile saptayamadık. Düşün Jim, her yer bizim için yabancıydı. Bizim gibi tecrübeli uzay yolcuları için bile.
Anderson öne doğru eğilerek birasından birkaç yudum daha aldı. Artık oyuncak olmaktan çıkan tabancayı Gardner'ın göğsüne doğru tutuyordu hala. Demek teleportasyon denilen şey bu. Birkaç kaya, sürüyle delik ve uzayda bir tavan arası. Belki ileride bir gün güneşin ortasına bir kanal açar, bütün bir gezegeni kavurursunuz.
Bobby sanki bu pek hoş bir şaka olurmuş gibi güldü ama eli hiç titremedi. Tabancanın namlusu hala Gardner'ın göğsüne doğruydu. Sonra ciddileşerek, ama hepsi bu kadar değil Jim dedi. Sen radyoyu açarken bir istasyonun yaptığı yayını alacağını düşünürsün. Ama bir bant, megahertz, kilohertz, kısa dalga ve benzeri... Aslında sadece radyo istasyonları demek değildir. İstasyonlar arasındaki boşlukları da kapsar. Hatta bazı bantlar daha çok bu boşluklardan oluşur, anlıyor musun?
Evet.
Ben şimdi dolambaçlı bir biçimde seni hapları alman için ikna etmeye çalışıyorum.
Seni Altair 4 dediğin yere göndermeyeceğim Jim. Çünkü orada ağır ağır feci bir biçimde öleceğini biliyorum.
David Brown da şimdi öyle ölüyor değil mi?
Bobby çabucak benim o olayla hiçbir ilgim yok diye cevap verdi. Buna ağabeysi neden oldu.
Bu da tıpkı Nürnberg'e benziyor öyle değil mi? Orada da herkes suçun kendinde olmadığını söylemişti.
Anderson seni ahmak dedi. Bunun bazen doğru olduğunun farkında değil misin? Rastlantı olabileceğini kabul edemeyecek kadar ödlek misin?
Kabul edebilirim ama bir kimsenin mantıksız davranmaktan vazgeçebileceğine de inanırım.
Sahi mi? Sen öyle bir şeyi hiçbir zaman başaramazdın.
Gardner hücrenin önünde oturan polisin karını vurdun dediğini duyar gibi oldu. Ne harika değil mi? Ellerine bakarak belki insan günahlarının kefaretini ödemekte geç kalıyor diye düşündü. Anderson çabucak onun yüzünü inceledi, düşüncelerinin birazını sezmişti. Gardner engeli sağlamlaştırmaya çalıştı. Engel kopuk kopuk, karmaşık düşüncelerden oluşuyordu.
''Ne düşünüyorsun Jim?''
''Senin bilmeni isteyeceğim bir şey düşünmüyorum.'' Hınzırca gülümsedi.
''Bunu şey, bir sundurmanın kapısına takılmış asma kilit say.''
Bir an Bobby'nin dudakları gerildi, diş etleri ortaya çıktı. Sonra yüzünde o acayip şefkatli gülümseme belirdi yine.
''Önemli değil. Belki de düşüncelerini anlayamazdım. Dediğim gibi biz pek de anlayışlı yaratıklar değiliz. Süper Einstein'lardan oluşan bir ırk da değiliz.'' Belki uzayda dolaşan Thomas Edison sözleri daha uygun. Neyse, seni acıyla kıvranarak ağır ağır öleceğim bir yere göndermeyeceğim. Kendimce yine de seviyorum seni Jim. Bir yere yollamam gerekirse kendini boşlukta bulursun.
Omzunu silkti.
Herhalde bu da eter koklamaya benzer. Ama yine de acı çekebilirsin. Hatta korkunç bir can acısı duyabilirsin her neyse. İnsanın bildiği iblis bilmediğinden daha iyidir.
Gardner birdenbire ağlamaya başladı. Bunu bana daha önce hatırlatsaydın başım bu kadar derde girmezdi Bobby.
Hapları al Jim. Bildiğin iblisle boğuş. Berbat haldesin. Onun için 200 miligram valyum her şeyin sona ermesini sağlar. Seni üzerinde adres olmayan bir mektup gibi yollamaya zorlama beni.
Gardner elleriyle yüzünü sildi. Bana kapıya vuran Tommy'lerden biraz daha söz et.
Bobby gülümsedi. Haplar Jim, onları yutmaya başlarsan sana bilmek istediğin her şeyi anlatırım. Yoksa
foton tabancasını kaldırdı. Gardner valyum şişesini açtı. Ortalarında kalp biçimi işaret olan altı mavi hapı avucuna aldı, ağzına attı. Birayı açarak hapları yuttu. 60 miligramı aldık diye düşündü. Onlardan birini dilimin altına saklayabilirdim ama altısını birden. Haydi haydi biraz gerçekçi olalım artık fazla zaman yok. Midem boşalıncaya kadar kustum bir aydır kan kaybettim. Çoktan beri bu ilaçtan almıyordum. Onun için artık alışkanlığım da yok. Valyumu ilk aldığım günlerde ağırdığım 15 kilo daha fazlaydı. Bu karıyı acele ortadan kaldırmazsam çok çabuk kendimden geçeceğim. Sonra yine bana kapıya vuran Tommy'leri anlat dedi. Bir elini masanın altına doğru uzatarak tabancanın kabzasına dokundu. Engel kalkmamalı. Engel, engel. Kendi kendine bu ilaç ne kadar zamanda tesir ediyor diye sordu. 20 dakika mı? Anımsamıyordu. Zaten kimse ona valyumla nasıl ölüneceğini anlatmamıştı. Anderson tabancayı haplara doğru biraz itti. Birkaç tane daha alcım. 6 tane yeterli değil. Belki Jacqueline Susan sağ olsaydı böyle söylerdi. Gardner şişeden 4 hap daha çıkararak masaya serili muşambanın üzerinde bıraktı. Orada ödüm patladı değil mi Bobby? Sanki ayağa kalkıp yürüyivereceklermiş gibi bir halim vardı. Ölüler günü. Anderson yeni ve geliştirilmiş gözlerini kırpıştırdı ama sesi yumuşaktı hala.
Biz yürüyor ve konuşuyoruz Jim. Biz geri geldik.
Gardner 4 hapı alarak elinde zıplattı. Bir tek şeyi söylemeni istiyorum. Ondan sonra bu hapları alacağım. Evet, bir tek şey bütün soruları cevaplayacaktı. Gardner'ın sorma fırsatını bulamadığı bütün o soruları. Belki de bu yüzden tabancayı henüz çekmemişti. Çünkü bunu bilmesi gerekiyordu. Bu bir tek şeyi.
''Senin ne olduğunu bilmek istiyorum.'' dedi. ''Bana ne olduğunu açıkla.''
46. ayrımın sonu. Sayfa 382.